Merhaba herkese. Bir arada olmak büyük bir sevinç getiriyor yüreğime. Gerçekten sizinle beraber dualarımızı etmek, tapınmak inanılmaz büyük bir esenlik çöktü yüreğime. Sizinle bir arada olmakken gerçekten size bir resim göstermek istiyorum. İşte bu hafta Mark ile Gül'le beraberdik. Sanki burada gurbetçiyiz, gurbet yaşıyoruz. Türkiye'den, memleketimizden, İngiltere'de. Onlar da gurbetçi. O zaman gurbetçiler bildiğiniz gibi birbirlerini buluyorlar bir şekilde. Ve aynı zamanda aslında 4 yıldan beri buradayız. Ve buradaki kilisemiz, Reading'deki kilisemiz çok uluslararası aslında. Ama Türk yok. O zaman geldiğimizden beri dua ediyorum. Ya Rab lütfen Türkiye'den kardeşler kat bize. Ve bu son ay içinde bir alfa kursa başladık. Online olarak internet üzerinden. Ve Türk bir aile katılmaya başladı. Dualarımıza karşın. Yeni geldiler Ankaralı. Beni çok çok mutlu etti. Çünkü 4 yıldan beri dua ediyorum, dua ediyorum. Lütfen siz de dua edin bu aile için. Fatih ve Melek ve çocukları yeni geldiler İngiltere'ye. Hiç kimseyi tanımıyorlar ama yavaş yavaş kiliseye katılmaya başladılar ve iman etmeye başladılar. Lütfen onları dualarınızda tutun. Yani Türkler bizim kilisemizde de olsun, neden olmasın? Gerçekten. Sizi görmek gerçekten kardeşler harika. Bugün benim çok büyük bir ayrıcalığım var. Uğur abi benden Luka 15'ten paylaşmamı istedi. Şimdi bu çok meşhur bir benzetme, bir öğretiş. O zaman biraz titreyerek açıyorum bu bölgeyi. Çünkü bu Hristiyanlıktaki belki en meşhur hikaye. Ona benzetmelerin benzetmesi derler. İncil içindeki İncil derler. Ve biz bugün Luka 15'e gireceğiz. O zaman elinizde kutsal kitap varsa lütfen açın Luka 15. Ve takip edeceğiz bu hikayeyi. Efendimiz İsa Mesih'in ağzından gelen bu sözlere çok değer veriyoruz. Ve dua ediyorum lütfen Rab, senin sözün yüreklerimizde yaşasın bugün. Lütfen Yüce Babamız bugün her birimiz yeni bir şeyler öğrenelim. Senin sözün yüreklerimize vursun bir şekilde. Her birimizle konuş ya Rab, seslen bize. Mesih adıyla. Amin. Amin. Bu hikayede aslında bizim için ne ifade? Çok meşhur bir hikaye. Kaybolmuş oğul hikayesi. Biliyorsunuz zaten ama okuyacağız, çalışacağız. Aslında bizim için İslamiyet ile Hristiyanlık arasındaki en büyük farklar görünmektedir bu hikayede. İslamiyet ile Hristiyanlık arasındaki en büyük farklar ne? Günah kavramı ve tövbe kavramı bence. Günah kavramı İslamiyet'te daha çok suç, yani kötü bir şey söyledim, kötü bir şey işledim, suç bir şekilde. Ama Hristiyanlıkta aslında yoğunluk basan kavramı kaybolmuşluk. Günah içinde bulunmak ne demek? Kayboldum, doğru yol bulamıyorum. O yüzden tövbe edemiyorum. Ve tövbe kavramı İslamiyet'te daha çok pişmanlık. Kötü bir şey işledim. Keşke işlemeseydim. Pişman oldum ve Allah merhametli beni affeder. Ama Hristiyanlıkta yoğunluk basan kavramı aslında bunu değil, pişmanlık değil. Tövbe daha derin, daha yoğun bir kavram ve bu hikayede bu farkı göreceğiz bugün. O zaman başlıyoruz. Luka 15. Birinci ayetten okuyorum. Bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Ferisilerle din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlarla birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Tekil bir benzetme. Bu bölümde 4 hikaye göreceğiz ama hepsi aslında bir benzetme. O zaman burada bir benzetme var ama 4 hikayeden ibaret. Bu çok önemli çünkü bu tam anlamıyla kavrayabilmemiz için bu bir benzetme ama 4 hikayeden ibaret. Tamam mı? Anlatabildim mi? Evet. Hayır. Evet. Anlatabildim. Duymuyorum. Yani seslerinizi duyamıyorum ya. Tamam. O zaman hikaye 1. Kaybolan koyun. Koyunlardan bir tanesi kayboluyor. Nerede kayboluyor hikayede? Bozkır'da. Dışarıda. Herkesin ve muhakkak sizin de bildiğiniz gibi kaybolmuş bir koyun kendi başına eve dönemez, eve gelemez. Bir koyun kaybolmuşken felç oluyor, bir travma yaşıyor, hareketsiz hale geliyor, yerinde duruyor ve meh diye bekliyor. Beni kurtar diye. Kendi başına eve gelemez. Bekliyor biri gelsin ve kurtarsın diye. Sizin bildiğiniz gibi. Tamam. O zaman çoban aramalı, bulmalı, omuzlamalı ve eve kadar taşımalı. Bir kurtarıcı lazım. Hristiyanlığın ilk günlerden bu yana omuzlarında bir kuzu taşıyan çoban resmi, imgesi, çarmıhı simgeleyen en yaygın simgelerden biri oluyor. Yani İsa Mesih, iyi çoban, kaybolmuş olanları aramaya, bulmaya, kurtarmaya ve eve kadar taşımaya geldi. Sonra arkadaşlarını, komşularını çağırıp, benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum der. Birinci hikaye bu. İkinci hikaye buna çok çok benziyor. Kaybolan para. İkinci hikayede tam aynı gidişatı görüyoruz aslında. Hikaye aynı şekilde gelişiyor. Para tanesi kayboluyor. Bu sefer dışarıda değil, evin içinde ama yine de kaybolmuş. Kadın her tarafı dikkatle aramaz mı diye soruyor İsa. İtinayla, sabırsızlıkla, yorana kadar arıyor, arıyor bu kıymetli gümüş parçası bulmak için. Para kendi kendini bulamaz, bulduramaz. Koyun gibi. Yani para bak kayboldum, geri geldim, buradayım diyemez ki. Kadın bulmalı, kadın aramalı, kadın kurtarmalı. O zaman bütün hareket arayanda. Sonra da aynı nakarat bu hikayede arkadaşlarını, komşularını çağırıp benimle birlikte sevinin, kaybettiğim parayı buldum der. İki hikaye. Peki, her hikayenin sonunda İsa Mesih şunu da ilan ediyor. Ayet 10 mesela. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkar için sevinç duyacaklar. O zaman burada tövbe kelimesi geçiyor. İsa Mesih sanki bu iki hikayenin dönüş noktaları, püf noktaları, tövbe kavramı gibi konuşuyor. Şaşırtıcı aslında. Çünkü bu iki hikayede tövbe nerede gözüküyor? Koyun nasıl tövbe etti? Gümüş parçası nasıl tövbe etti? Aslında o zaman bu hikayelere göre tövbe ne demek? Bulunmayı razı olmak. Tövbe Allah tarafından bulunmak, omuzlanmak, kaldırılmak ve eve getirilmek anlamına geliyor. Başka bir şey yok ki. O zaman iki hikaye oldu. Üçüncü hikaye, en meşhur hikaye geliyoruz şimdi. Kaybolan koyun, kaybolan para tanesi, şimdi kaybolmuş oğul. Ama bazen bu hikayeyi yanlış okuyoruz. Bence bazen 17. ayette ne diyor? Delikanlı evden kaçıyor, günaha düşüyor biliyorsunuz. Sonra 17. ayette aklı başına gelince diye okuduğumuzda biz bazen burada yanlışlıkla tövbeyi görüyoruz. Ama koyun tek başına eve dönemezken, gümüş tanesi kendi kendini bulamazken, oğul tek başına nasıl tövbe edip dönsün? Birinci ve ikinci hikayelerde lütuf varken, bir arayan karakter vazgeçilmişken, üçüncü hikayede lütuf yok mu? O zaman birinci ve ikinci hikayelerde bir kurtarıcı, beden alıp gelen, aramakta bulunan bir tanrı gerekliyken, üçüncü hikayede gerekmez mi? O zaman bu hikayede ne göreceğiz? Başlıyoruz. Ayet 11, Luka 15-11. Bir adamın iki oğlu vardı. İki çeşit kaybolmuşluk var. Genç oğul uzaklarda kayboldu, koyun gibi. Büyük oğul, abisi, evin içinde kaybolacak, para tanesi gibi. Ama ikisi de kaybolmuş. İki çeşit kaybolmuşluk var kardeşler. Dışarıda günah içinde kaybolmuş olabilirsin. İçinde, kilisenin içinde bile kaybolmuş olabilirsin. Bunlardan ayet 12. Küçüğü babasına baba dedi. Malından payma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Babadan baba sağken mirasını istemek hiç görülmeyen bir olay. Ben babama gidip, babam şimdi 89 yaşında, aşı olmuş hamdolsun, 89 yaşında, onun yanına gidip baba bana mirasımı ver, yani evini ver diyebilir miyim? Haşa. Yani sanki keşke artık sen ölü de git demiş oluyorum. Değil mi? Büyük rezalet. O zaman bu bir saygısızlık. Hem babasına karşı hem de atalarına karşı hem de bir şekilde bütün köye karşı, bütün topluma karşı. Çünkü ne yapıyor çocuk? Mirasını, yani köyün içindeki tarlasını satıyor. Parasını alıyor, yabancı bir ülkeye gidiyor. Yani asaletin gereği babası ne yapmalıydı? Oğlunu mirastan mahrum etmesi gerekiyor, reddetmesi gerekiyor. Ama ne diyor? Öyle istiyorsan peki diyor. Ayet 14. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi. O da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Hikaye biliyorsunuzdur. Şimdi dibine vurmuş çocuk. Uzak bir ülkede, gurbette. Gittiği ülkede tanıdıkları ilişkileri yok. Eşsiz, dostsuz. Kıtlık baş gösterince kime başvuracak? Kimden yardım isteyecek? Kimin yanına gidecek? Kimsesi yok ki. Eve dönsün bari. Eve dönsün. Ama köye dönmek artık imkansız bu çocuk için. Çünkü çok büyük bir utanç içinde ayrıldı. Hem babasına karşı hem bütün köylülere karşı artık köye dönemez. Aslında Yahudi kulturunda kezaza diye bir tören vardı. Kezaza kovma ya da kesme anlamına geliyor. Eğer köye büyük bir rezalet yüklemişsen, köye geri gelmeye çalıştığın zaman bütün halk toplanacak ve artık bizden değilsin diyecek ve bir kezaza törenini uygulayacaklar. Yani artık sen pariyasın, artık sen bizden değilsin, köye dönemezsin. Ve belki dövecekler, belki de öldürecekler, geberecekler çocuğu. Eğer çocuk köye dönerse kezaza töreni uygulanacaktır. İsa'yı dinleyen bütün halk bunu biliyordu muhakkak. O zaman çocuk eve dönemez. Ayet 17, ne yapacak çocuk? Aklı başına gelince şöyle dedi. Babamın nice işçisinin fazlasıyla yiyeceği var. Bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim. Ona baba diyeceğim. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim diyeceğim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim diyeceğim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et diyeceğim. Burada aklı başına gelince, yani bu çok önemli dönüş noktası. Tövbe değil ki. Çocuk pişman değil ki. Çocuk aç. Yemek yemek istiyor. Bir çözüm bulmak istiyor. Ya bir çaresi bulunur elbet canım. Yani böyle bir şey arıyor, tamam mı? Ama kendi kendine konuşmasından belli. Pişmanlık duymuyor. Açlık çekiyor. Eve gideceğim diyor. Beni babamın oğlu olarak kesinlikle kabul etmezler. İşçi olacağım. Çalışan olacağım. Para kazanacağım. En azından yiyeceğim olsun diye. Tamam mı? Böyle o zaman aklı başına gelince aslında burada akıllandı anlamına geliyor. Kurnaz bir plan kuruyor çocuk. Kendi kendini yeniden köye getirebilmek için. Ayet 20. En meşhur ayet, dönüş noktası. Şok olan, sürpriz olan ayet. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü. Ona acıdı. Koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Korona yok ya, o zaman sarılabilirsin, öpebilirsin. Baba, çocuğun ayrılmasından bu yana iki şey bekliyor. Birincisi, çocuk dönecek. Dönecek. Kendi başına başaramayacak. Uzak ülkede başaramayacak. Kesinlikle bana dönecek. Baba bunu biliyor. İkinci, döndüğü zaman köylüler çocuğu kabul etmeyecek. Ona kaba davranacaklar. Dövecekler. Belki köye hiç sokmazlar. Kezaza törenini uygulayacaklar. O yüzden baba koşuyor. Baba koşuyor çocuğa köylülerden önce yetişmek için. Bir önlem olarak. Köylüleri önlemek istiyor. Baba bekliyor. O yüzden her gün yolu seyrediyor. ve çocuğu görür görmez yanına gidip önleyici bir eylemde bulunuyor. Ancak bu şekilde çocuğu sağ salim eve getirebilecek. İsa Mesih burada ne anlatmaya çalışıyor? Mecazi şekilde benzetme aracılığıyla. İsa Mesih burada şaşırtıcı bir şekilde Yüce Tanrı'yı aşk hastası, kalbi kırık bir baba olarak tasvir ediyor. Alışılmamış, kamil, yegane, anormal bir baba. Bizim babalarımız gibi değil. Perişan çocuk köyün girişinde gözükünce henüz tövbekâr değil. Buna rağmen baba onu görünce koşuyor. Neden? Öbür köylülerden önce yetişmek için. Sevgiden, sevinçten belki de. Oh, oğlum eve geldi, koşuyor. Köyde saygıdeğer bir amca hiç koşmaz. Hiç üzgün değil. Köylüler şaşa kalacak. Amca, nerede yangın amca? Nereye koşuyorsun böyle amca? Ne yapıyorsun? Bak ne yapıyor ama. Köylülerin küfürlerini oğlundan kendine doğru çeviriyor. Çocuğu söveceğine babasına sövmeye başlıyorlar. Baba oğlunun rezaletine ortak oluyor. Rezaletine yaklaşıyor. Yazılmış olduğu gibi peygamberlerde sana edilen hakaretlere ben uğradım. Baba onu öptü. Ya keşke bu korona bitsin de birbirimizi öpelim diye. Ama baba onu öptü. Bence bugünlerde öpmenin yokluğunu hissediyoruz. Ve öpmenin ne kadar önemli olduğunu fark ediyoruz. Önlem işte. Herkesin önünde kabul ediyor çocuğu. Herkesin önünde bağışlama. Herkesin önünde kabul. Çocuk elini öpmeden önce, ayağına kapılmadan önce baba onu öpüyor. Burada çarmıhı görüyoruz. İsa Mesih'in haccı görüyoruz. Baba burada toplumun gözünde oğlunun rezaletini kaldırmak için rezil olmaya razı. Hamdolsun. Onurlu olan rezil oluyor. Rezil olan onurlandırılsın diye ve kabul edilsin diye. Lütuf işte kardeşler, yüce lütuf. Ayet 21. Oğlu ona baba dedi. Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim dedi. Ben artık senin oğlun olarak kanılmaya layık değilim dedi. Babası ise söz dinlemiyor. Kölelerine çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin dedi. Parmağına yüzük takın dedi. Ayaklarını çarık giydirin dedi. Çocuk babanın ne yaptığını anlamıyor. Baba niye yaklaşıyorsun, niye öpüyorsun? Ya kendi kendimi ispatlamam lazım. Hazırlamış olduğu söylemeye başlıyor ama baba sözünü kesiyor. Bak bazen Tanrı sözünü kesecek. Sus diyecek. Beni dinle diyecek. Sen konuşma ben konuşayım diyecek. En iyi kaftan. En iyi kaftan babanın töresel kaftanı olacaktı. Yani bayramlarda, şölenlerde, yemeklerde baba bunu giyecekti. bugün hala Mısır'da mesela yapıyorlar köylerde. Babanın özel bir kıyafeti var ve büyük bayramlarda giyecek. Şimdi bu kaftanı çocuğa giydiriyor. Eski püskü pis giysilerini örtüyor ya da çıkartıyor. Köylüler görsünler diye şu çocuğu kabul ettim. Parmağına takılacak yüzük de ailenin yüzü. Oğlunun bir semboludur. Köylüler görsün diye. Ve ayaklarına çarık. Köylüler yalın ayak. Oğullar ise ayakkabı giyer. Seni köle olarak kabul etmem diyor baba. Ancak oğul olarak kabul edeceğim diyor baba. Köylüler görsün diye. Bütün olay baba ile oğul arasında değil aslında. Çocuk ile toplum arasında, halk arasında ve baba araya giriyor. 23. Besili damlayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Böylece eğlenmeye başladılar. İşte her zaman kutsal kitapta en yüksek noktalarda mangal söz konusu. Hamdolsun. Bizim işte Şile yolundaki mangalları çok çok özlüyorum ben de. Ama besseli dana demek şölen bütün köy için. Bakın çok önemli. Eğer sadece aile davetliyse kuzu keçi keselerdi. Ama dana en az 100 kişiyi beslerdi. Demek ki bütün köylüler davetli. Neden? Çünkü çocuk bütün köyle ilişkisini mahvetti. Ve baba onu bütün köyle barıştırmak istiyor. O yüzden ilan ediyor. Kimlere? Köylülere. Benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. Üçüncü hikaye bu. Ve en son olarak dördüncü hikaye, büyük oğul, abisi. Duralım bir dakika için, hatırlayalım. Dört hikaye. Birincisi koyun. Kayboldu, arandı, bulundu ve herkes sevinmeye çağrıldı. İkinci hikayede para tanesi. Kayboldu, arandı, bulundu, herkes sevinmeye çağrıldı parti zamanı. Üçüncü hikayede delikanlı. Kayboldu, arandı, bulundu, koyun girişinde babası onu buldu. Eve kadar getirdi ve herkes sevinmeye çağrıldı. Ya büyük oğul kayboluyor, aranıyor ama bulunmayı reddediyor, tövbe etmiyor ve eve girmiyor. Okuyalım. 25. Babanın büyük oğlu ise tarladaydı. Gelip eve yaklaştığında çalgı ve oyun seslerini duydu. Uşaklardan birini yanına çağırıp ne oluyor diye sordu. Hani asık suratlı ya, ne oluyor? Parti mi var? Niye parti yapıyorlar ki? Bazı insanlar diyor ki dinde coşku olmasın, müzik olmasın, yemek olmasın. Asık suratlı dindarlar. 27. O da kardeşin geldi. Baban da ona sağ salim kavuştuğu için besseli danayı kesti dedi. Sağ salim yani esenlik içinde dövülmedi, cezalandırılmadı. Bunu duyunca büyük oğul öfkelenecek. 28. Büyük oğul öfkelendi. içeri girmek istemedi. Babası dışarı çıkıp ona yalvardı. Ama o babasına şöyle yanıt verdi. Bak, saygısızlığa bak. Ey babam demiyor, bak diyor. Bunca yıl senin için köle gibi çalıştım diyor. Hiçbir zaman buyruğundan çıkmadım diyor. Ne var ki sen bana arkadaşlarımla eğlenmem için hiçbir zaman bir oğlak bile vermedin diyor. Ha, şimdi bu eşdeğer bir rezalet. Onun ailesi bütün köy için şöyle hazırlanıyor. Abi orada olmalı. Köy büyüklerini karşılamalı. Aileyi temsil etmeli. İçeri girmemek. Hem babasına karşı hem de bütün köye karşı edepsizlik. Yazık. Günah. Küçük oğul. Küçük oğul koyun gibi uzaklarda kaybolmuşsa, büyük oğul para gibi evin içinde ama yine de kaybolmuş. O da kaybolmuş. Her ikisi de bir çeşit kaybolmuşluk. Baba bugün ikinci defa olarak evin dışına çıkıyor. Onun yanına gidiyor, yalvarıyor. Parti devam ediyor. Ama söz geliyor, büyük oğul girmeyecek. Baba partiyi bırakarak evin dışına gidiyor. Çocuğun yanına gidiyor. Tekrar misafirlerin ve herkesin önünde kendini alçaltarak, kendini yumuşak göstererek, kendini zayıf göstererek dışarıya çıkıyor. Oğluna azarlamaya değil, dövmeye değil, bağırmaya değil, düzeltmeye değil, yalvarmaya çıkıyor. Mantığa başvuruyor, sevgiye başvuruyor, saygıya başvuruyor. Oğul bak bunca yıl senin için köle gibi çalıştım diyor. Baba diye hitap etmiyor. Saygısızlığa bak. Ve burada kıskançlık ortaya çıkıyor. Yani onu kabul ettin, besteli danayı kestin, hani benim için kesmedin. Her zaman bu mükayese olaya, bu kıskançlık olaya çok çirkin, nankörlük, çirkin. 30. Oysa senin malını fahişelerle yiyen şu oğlun eve dönünce onun için besteli danayı kestin. Babası ona, oğlum, ya oğlum, sen her zaman yanımdasın. Neyim varsa senindir dedi. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü. Kaybolmuştu, bulundu. Ve hikaye burada bitiyor. Söz burada tamam. Salantıda kalıyor. Baba aramaya çıkmış. Büyük oğul bulunmaya razı. Olacak mı, olmayacak mı? Eve girecek mi, girmeyecek mi? Tövbe edecek mi, etmeyecek mi? Bilemiyoruz. Karar sizde. Karar bende. Müjde herkese teklif ediliyor. Herkes davetli. Ama herkes tövbe etmez. Herkes içeri girmez. Herkes partiye ve şölene katılmaz. Peki ya sen?